Ayrım 5.
Dersi aldığımız fakültede doçent oldu galiba. Bana bak, bir gün gel de çay içelim, anlatacaklarım var. Öyle şeyler ki ancak bir kadın yazar bunların önemini vurgular yazdıklarında. Ayol 20 yaşında üniversiteli çocuklar daha hala çocuk oluşumunun, menstruasyonun mekanizmasını, biyolojisini hiç bilmiyorlar. Cinsel eğitim sıfır. Ben onlara Gide, Camus, Arago, Sartre öğretmenin daha mı pratik, daha mı yararlı olacağını bilemiyorum. Gel de üniversite düzeyinde edebiyat, felsefe öğrenmeye gelen çocukların yasak ve ayıplarla cahil bırakılmışlıklarının dramını gör. Kurak ürkekliğini, kuşkulu yalnızlığını gözle, yaşa ve yaz. Yaz bunları azizim, yazmalısın. Öğleden sonrası daha da hareketli geçti büroda. Telefonlar, gelen gidenler, koşuşturmalar. Yeni bir metni Fransızcadan çevirmem istendi. Tam elimde İspanyolca bir başkası varken. Derken Havva Hanım geldi, çöreklendi başımıza. Havva Hanım bizim büronun çaycısı, temizlikçisi. En çok da hepimizin nazını çeken, hani varlığı ancak yokluğunda kocaman boşluk olup içe çöken, önemi ancak yitirilince anlaşılan bir baş karakter. Onunla ilgilenecek hiç vaktim yok bugün. Bırak şimdi o gavurca yazıları da beni dinle hele. Her şeyi bırak, beni dinle. Nasıl bırakmam, nasıl direnebilirim Havva Hanım'a? Benim sabahları çekilmez suratsızlığıma katlanan, kızımın abartarak anlattığım zekasını bıkmadan dinleyen, süt kıtlığında bana bir yerlerden şişe sütü buluveren Havva Hanım'a nasıl hayır derim? Dertliyim, hem de pek çok. Dinle dinle ki hem bir şeyler dersin, yüreğin ferahlar, hem de yazarsın. Cümle alem duyar. Benim küçük oğlan var ya, Kerim, ha Kerim geldi askerden. Eh, eli işte tutar. Araba tamir atölyesinde çalışır. Artık vaktidir evlenmesinin dedik. Zaten onun da aklında fikrinde küçüklüğünden beri hep Emine var. Uzaktan hısım sayılırız. Aynı köyden çıkar kökümüz. Neyse giyindik, kuşandık, Kerim'e Emine'yi istemeye gittik. Bunların birbirinde göğünü olduğunu herkes biliyor zaten. Ana, kızın babası başlık istemesin mi? Benim Kerim çok gururlu. Ben kız satın almıyorum, evlenmek istiyorum dedi de başka bir laf dökülmedi ağzından. Bir haftadır kendini yer durur oğlan. Beri ki ruh der, peygamber demez. Satacak besbelli kızını en çok parayı basana. Ben en çok Kerim'e acırım. Biz şehirli değilsek insan değil miyiz de filmlerdeki gibi sevmeyelim, ıstırap çekmeyelim? Yürek bu. Herkesse aynı çarpar, sevda ateşi düştü müydü içine. Yaz bunları, yaz da duysun herkes bu devirde parayla kız verildiğini. Yaz ki şehirli beyler, hanımlar duysunlar küçük oğlum Kerim'in filmlerdeki gibi sevdalandığını ama gururundan kimselere bir şey demediğini. Bunları yaz o gavurca yazıları yazacağına. Akşam işten çıkıp koşar adımlarla eve döndüm. Aklımda hep şu benim satış rekorları kırması beklenen savaş romanı. Evet, Kerim'in köylü olan ama şehirli gibi sevdalanan yüreği mutlaka yazılmalı. Ama ben savaş romanları yazacağım. Kerim kendine başkasını bulsun. Günlerden cuma. Bu kızım Tuna'nın babasıyla geçireceği gece demek. Baba kız biz boşandığımızdan beri cuma geceleri beraber yemek yer, pazar günlerini de babası iş için kent dışına gitmediği süreler beraber geçirirler. Babası Tuna'yı çok sever. Tuna da babasını. Döndüğümde ev boş. Hafif bir akşam yemeği yiyorum. Biraz gazeteye, dergilere bakıyorum. Vakit öldürüyorum. Birazdan Doğan'a gideceğim. Gazete ve dergiler hep savaş haberleriyle dolu. Benim roman kesinlikle yazılmalı. Kızımın odasına giriyorum. Kafamda El Salvador, Nikaragua, Afganistan, Lübnan, Çat ve benim roman. Kızımın odası dağınık ama kendi içinde bir düzeni var. 10 yaşında 4 yıldır annesiyle yaşayan bir küçük kadının dünyası. Güç olmalı ama bağımsız. Kitaplarını karıştırıyorum. Yaşıtlarından erken evde okuma yazma öğrenen, şimdi çoktan klasiklere el atan kızımdan ötürü tarifsiz gurur duyuyor, beri yandan çocukluğunu yaşamadan elinden mi alıyorum diye de huzursuzlanıyorum. Kitaplar, dergiler, resim kağıtları, boyalar, fırçalar, bir de şık, kırmızı ciltli bir defter. Bu defteri daha önce hiç görmedim. Halbuki Tuna'nın aldıklarını ilkin bana gösterme alışkanlığı vardır. Bir anne çocuğunun gelişme çağında onu dikkatle izlemelidir diye inandırıcı bir özür bulup, inanıp açıp bakıyorum deftere. Bu bir günlük. Hayret, bunu hiç bilmiyordum. Demek kızım günlük tutuyor. Çokluk okulda neler yaptığı, kimlerle oynadığı, en çok da Cem. Bir de ben. Annem dün gece geç geldi. Bekledim onu. Ama 11'de uykum geldi. Yattım, merak ettim. Annem kendisine iyi bakar, bilirim. Ama yine de meraklandım. Geçen pazar günü babam sordu. Annen artık evlenmiyor mu diye. Acaba annem benim yüzümden mi evlenmiyor? Bak babam da evlendi. Bebeği bile oldu. Güzel bebek ama yine de kardeşim olmuş gibi sevinemiyorum. Acaba annem neden evlenmiyor? Babamı annemle evlenmek isteyen çok ama istemiyor dedim. Babamı seviyorum. Biliyorum ben onun için önemliyim. Yaptıklarını ben beğenirsem çok seviniyor. Babam da benim için önemli. Ama annem başka. Yani annem hala benim annem. Ama babam yalnızca cuma geceleri ve pazarları benim. Sonra başkasının. Ben hiç evlenmeyeceğim. Güç iş. Ama annem evlenmeli. Hem de Doğan'la evlenmeli. Doğan annemin bütün arkadaşlarından farklı. O anneme çok benziyor. Yani herkesle arkadaşı gibi rahat konuşuyor. Sen diyor herkese. Doğan eve gelince annem hem benim annem oluyor hem de neşeleniyor, güzelleşiyor. Allah'ım bu çocuk bu kadar büyüdü mü? Nasıl bunları anladı, düşündü ve yazdı? Bu genç, duyarlı, güzel yürek benim küçücük kızımın içinde mi atıyor? Tanrım ne çabuk kavradı dünyayı böylesine yalın ve gerçek. O bunları yazmalı. Evet, büyüklere çocukları anlatan öyküler, romanlar yazmalı. Yazmalı ki büyükler çoktan unuttukları çocukluklarında aslında şimdi sandıkları gibi çok saf, büyüklerin dünyasını anlamaz olmadıklarını arımsasın. Çocuklarına daha yapıcı davransınlar. Evet, bunlar yazılmalı. Ama ya savaş romanlarım? Dokümanterize kurguları istiyor artık okur. Sevda acılarıyla, sevgi yoksulluklarıyla kıvranan hastalıklı, problemli yazarların bunları destanlaştırdıkları kitaplarını değil, hele hele hiç çocuk dramları, bilgiçlikleri değil, günün kitapları. Kramer Kramer'e karşı edebiyatı bitti. Artık acı da, sevinç de dünyanın ekonomi ve politiğinde damıtılarak yazılmalı. İyi ama nasıl anlatmalı bu benim eski editöre? Kendi çocuğumun gözlerim önünde bile görmeden yeşeren kocaman yüreğini pedagoji dersi vererek anlatamayacağımı. Bak artık fallasi doğmayan çocuğa yazmıyor mektuplarını. O da artık politikacıları anlatıyor en çok satan kitaplarında. Evet doğru. Öf ne yapmalı? Ama galiba ben hala eski editörüme hak veriyorum. Çünkü işini bilen o, ben değilim. Üstelik işini iyi biliyor adam. Bak çalıştığı kitabevi piyasanın en iyi iş yapanlarından biri. Evet, ben çok öznel düşünüyorum. Kişisel kaygılarım ve duygularım yeniyor beni. Savaş romanları yazacağım. Gece Doğan'ın evinde savaşları hazırlayan ekonomik nedenler üzerine konuştuk. Doğan bir üniversitede ekonomi öğretiyor. Bir de artık Tuna'ya çocuktan çok bir yetişkin gibi davranmamız gerektiğine karar verdik. Doğan benim bu savaş romanlarıma karşı çıkıyor. Senin anlatmayı üstlendiklerin savaşlar değil diyor. Eve döndüğümde kızım çoktan gelmiş, mışıl mışıl uyumaya koyulmuştu. Balkona çıktım. Ay ve yıldızlar tıpkı dünkü gibi yerli yerinde, orada, gökyüzünde. Sokakta kediler çok meşgul. Parlak göz ve kalın kuyruk kesilmiş, yine koşturuyorlar. İçim dışım 2 gündür savaş romanı tasarısıyla dolu, kusacağım. Masanın üstü, Remarklar, Holokostlar, Brechtler, Mannlar, Anna Franklar. Derken oturma odasının kapısı açıldı. Bir genç asker kanlar içinde odaya girdi, sendeledi. Sandalyeye yığıldı. Bir elinde yüreği vardı. Ah nasıl da yakışıklı, nasıl da temiz bir yüzü var kirpas içinde. Sonra Havva Hanım geldi. Elinde tavşan kanı çaylar. Adam akıllı öfkeli bana bakıyor. Artık sabahları senin o suratsızlığını çekmeyeceğim. Bıktım o gastrit sancılarından da. Yok sana süt bulmalar, geber o antibiyotikli kutu sütleriyle. Yazmadın küçük oğlum Kerim'i de mi diyor, biliyorum. Üniversitede Fransız edebiyatı okutan arkadaşım çoktan gelmiş koltukta oturuyor. Üzerinde kan kırmızısı bir ceket, çok yakışmış. Canı sıkkın bakıyor bana. Hep önce başka bozuk şeyler düzelsin, kadınların sorunlarına, cinsel eğitimsizliğe daha sonra sıra gelecek, değil mi? Bütün bozuk şeyler düzeltilmelidir azizim, hem de tezelden. Bunu bir anlasanız artık, diyor. Biliyorum. Güzel, genç bir kadın çıka geliyor. Çok şık ve bakımlı. Yanında 9-10 yaşlarında bir erkek çocuğu. Uzun, kirpikli. Cem bu, Tuna'nın kıymetlisi. Cem'in annesinin kıpkırmızı bir ruju var. Hiç de rüküş durmamış. Yakışmış bu yırtıcı kırmızı kadına. Genç, boşanmış bir kadının bugünün Türkiye'sinde yalnız yaşamasının, çocuk yetiştirmesinin kolay olmadığını çok iyi biliyorsunuz, değil mi? Diyor. Biliyorum. Hem hiç bilmez miyim? Kitaplığın yanında orta yaşlı balık etinde bir kadın var. Daha önce gördüğüm ama adını bilmediğim birisi. Ciddi bir ifadesi ve ona uygun bir döpiyesi var üzerinde. Elinde de bir iş çantası. Şu evrak konanlardan. Tırnakları uzun, kıpkırmızı cilalı. Elleri güzel. Birinci dereceden kambiyo midiresi. İki yabancı dil biliyor. Kırgın bakıyor o da. Başarılı bir iş kadını olabilmek için ödediğim yalnızlık, çocuksu heyecanlarımı içime hapsetme sıkıntısının önemli olmadığını sanıyorsunuz. Geceleri yapayalnız, mutsuz, upuzun yaşamın sabaha doğru çöken sancısını anlatmak istemiyorsunuz, değil mi? Diyor. Biliyorum. Bir de komşunun gelini var odada. Oturacak yer kalmamış ona. Her zamanki gibi bunu da kabullenmiş. Başında kırmızı yemenisi önüne bakıyor. Yanında kaynanası ve yüzünü arada bir yatarken görebildiği kocası. Anam köyde kaynanasını buluydu. Ben şehirde, diyor. Biliyorum. Genç asker inledi mi yoksa bana mı öyle geldi? Ah, bu çocuk kan kaybından ölecek, ne yapmalı? Birisi masada oturmuş bir şeyler yiyor. Kitaplardan ötürü yüzünü göremiyorum. Gidip bakıyorum eski editörüm. Bir tabak rokaya gömülmüş yiyor. Çıtır çıtır çıtır. Beni görünce bir göz kırpıyor, ağzını gösteriyor. Dolu olmasa konuşacak. Aman, biliyorum ne diyeceğini. Salon tıklım tıklım. Bütün bu insanları bırakıp nasıl giderim cepheye? Üstelik benden istenen yarı gazeteci kimliğiyle. Askere bakıyorum. Onun da cepheye dönmek istediğini sanmıyorum. Eski editörüm roka yiyor. Çıtır çıtır çıtır. Bir karar vermeliyim. Tanrım, bu bir rüya mı? Kabus mu? Nedir? Gerçek olamaz bütün bunlar. Evimin içindeki bu insanlar, bütün bunlar rüya mı yoksa? Bıktım artık bu işten. Anne, anne, uyuyor musun yoksa kendi kendine mi konuşuyorsun yine? Kendi kendine konuşmak pek sağlıklı değildir, biliyorum. Ama biz yazarlar arasında normal bir yazarlık deliliği olarak bilinir. Kimimiz yollarda yeni şiirler düzer yüksek sesle, kimimiz bağırarak düşünür, bu nedenle kızım olaya alışkındır. Kızım yer yer solmuş renkli pijamasıyla karşımda duruyor. Defterine yazdıklarını okuduktan sonra onu karşımda kocaman bir genç kız olarak görmeyi ummuşken, bu soluk pijaması içinde küçücük bir kız çocuğuyla karşılaşmaktan şaşırıyorum. Anne, iyi misin? Hasta gibisin de, niye bana öyle bakıyorsun anne? İşte o benim küçük kızım, çocuğum. Onu alıp içime sokmak istiyorum ilk geldiği yere. Tanrım, onu, onda bütün çocukları seviyorum. Doğmuş ve doğmamış. Anne, bir şey söylesene kuzum. Bak, şu son günlerde masana savaş romanlarını yağlı beri garipleştin sen. Nereden çıktı bu savaş kitapları? Hepsi bizim de değil üstelik. Bırak bunları anne. Bırak da yine sen bizim tanıdıklarımızı ve bizi yaz anne. Hı? Anne. Kollarımı açıyorum. Kızım gelip boynuma sarılıyor. Gece yarısını 3-4 saat geçe kızımı uzun zamandır görmemiş gibi hasretle kucaklıyorum. Sımsıkı. Hoşuna gidiyor bu. Bebek oluveriyor hemen. Kıkır diyor kucağıma oturmuş. Bir gece yarısı kim anasına sarılır da bebek olmaz? Sonra fıkır fıkır anlatıyor. Babasını, yedikleri yemekleri, hangi lokantaya gittiklerini, okulu ve çok beklendiği üzere Cem'i anlatıyor. Uykulu ama neşeli bir bebek sesi bulmuş. Sonra ciddi olmaya çalışarak Doğan'ı soruyor. Bu kez ikimiz birden bebek olup kıkırdıyoruz. Kucağıma büzülüyor. O küçülüp bebeğim oldukça ben büyüyor, çoğalıyor, anne oluyorum. Beraber uyuyacağız bu gece. Yatakta babası, Cem ve Doğan da var. Üstelik ikimiz de bu üç erkeği ve bu öykülerde anlatılacak öbür insanları çok seviyoruz. Ekim 1983, Ankara. Adı konmamış yalnızlıklar. Baltimore denince nedense ilkin sahil genel evleri, pavyonları pek çok olan bir yer geliyor aklıma. Ardından da içi dışı yeşil safra gemiler. Çapkınlıkları erkek kesilmiş, geniş omuzlu, rüzgar yanığı suratlı, tuzlu sular üstünde aylarca bol alkollü geceler yaşamış, insanı ve rengi bol düşleri olan denizciler. En kalabalık kahkahalarında bile yapayalnız denizciler. Oysa bütün bu açık saçık söylentilere karşın utangaç, bakire, uysal bir liman kenti Baltimore. Maryland'in yorgun, kalabalık ama asla yıpranmamış bir parçası. Ben Paulette Giaslak, Baltimore'dan. Konacak bir yer bulamamış yalnız bir kuş gibi oraya bir buraya yaşanmamış hayatlarımı arıyorum harıl harıl. Kanatlarımda biraz paslanmışlık, içimde dişleri kopmuş bir saat gibi bozuk metal sesleri. Korkunun sinsi hışırtısını duyuyorum bazı geceler. Derin yalnızlığımı yavaş yavaş tırmalayan. Hemen tanıyorum onu. Yanık kokar benim korkularım. Elektrik tadındadır. Rengini henüz çıkaramıyorum. Daha o denli yüz yüze gelmedik. Korku ve yalnızlık gözyaşı ve ter bezlerime oturmuş, uygun koşulları bekliyorlar. Sabırla gün geçtikçe semirerek. Uzun boylu, gözlüklü, 25'lerinde şişmanca bir kız uzun dalgalı kızıl saçlarını eliyle ensesinde topladı. Pembe yüzü, çilleri, utangaç mavi gözleri iyice ortaya döküldü böylece. Saçlar uslu durmayıp yeniden dağıldılar omuzlarına, sırtına. Gözlüklerini düzeltti bu kez de. Parmakları uzun, tombul ve hep telaşlıydılar. Aynı telaşla bir sigara sardı kendine. Aceleyle sigara kağıdını yalayıp yapıştırdı. Alışkın, becerikli bir hareketle yaktı sigarasını. Sonra bembeyaz, yuvarlak bir dumanı ağır ağır burnundan saldı. Tütün nane kokuyordu. İleride bir yerlerde denizle gökyüzü gri beyaz bir renkte birbirine karışmış, tek düze sürüp gidiyordu. Çığlık çığlık martılar, kocaman beyaz kanatlarıyla ne yapacaklarını şaşırmış, sağa sola savruluyorlardı. Belki de elimdeki hayatımı yaşamak yerine hep yaşanmamışlıkları didik didik ediyor oluşum, Münih'te, Essex'te, Napoli'de ve şimdi Bergen'de burnumun dikine giderek hırslı av köpekleri gibi soluk soluğa kuyruğumun çevresinde dönüyor oluşum, bir türlü yanlışımı görmek istemeyişimden kaçışımdandır. Ani bir hareketle rıhtımda oturduğu soğuk betona gelişigüzel bıraktığı çantasını aldı, içinden bir deri cüzdan çıkarttı. Gözlerinin içine kadar mutlu olmuş esmer bir kadınla, "Bakmayın yaşlandığımı, gençken pek çapkındım," diye gülen beyaz saçlı bir adam omuz omuza vermiş, renkli bir fotoğraftan bakıyorlardı. Polette'nin yüzünde hiçbir kımıltı yoktu. Aynı sakin, duru yüz. İtalyan bir anne, Polonyalı bir baba. Baltimorlu bir aile, Amerikalı bir pasaport ve yurtsuz, göçebe bir ben. İşim öğrencilik. Bergen'de arkeoloji okuyorum. Başkaca da bir şey yok. Bütün geçmişim ve yaşamakta olduğum bu. Yeni bir sigara sardı kendine. Kibriti ararken 10 öre düştü çantasından. Uzanıp aldı, güldü. İşe yaramayan ama yine de var olan bir 10 kuruş. Parayı denize fırlattı. Gülmesi buz gibi silinip kayboldu yüzünden. Başını kaldırdı ve deli divane çığlıklar atan martılara daldı gitti. Annesinden yüzlerce kez dinlediği, annesinin yaz tatili için Amerika'ya gidişi, İkinci Dünya Savaşı dağınıklığı içinde Polonya asıllı hava subayı babasına rastlayışı, çılgın asker babasının bu cıvıl cıvıl karınca belli İtalyan kızına sevdalanışı, aynı hafta içinde evlenişleri bir bir canlandı gözünde. Bu eski ama şarkısı hala unutulmamış bir filmdi onun için. Sonu bildik filmler gibi heyecansızdı. Başrol oyuncuları yaşlanıp kilo almışlar, heyecanlar evcil alışkanlıklara dönüşmüş, artık ilgi ve özen evin 3 kız çocuğu üzerine yoğunlaşmıştı. Kızlar büyüyorlar, ilk ikisi evleniyor. Arada bir de çocuk doğuruyorlar. Ama küçük kız film boyunca kendine uygun bir rol seçemiyordu bir türlü. karış karış Avrupa'yı dolaşıyor, harıl harıl kaybettiği bir şeyi ararcasına soluk almadan yaşıyor ama durup arkasına bakınca neyi aradığını bilemiyor. Burada sıkıldı bu filmden Paulette. Yeni bir film taktı makineye. Rüzgar minik sivri iğneler püskürterek çabuk çabuk dolanıyordu tepesinde yine. Saçlarını ensesinde topladı yeniden. Bir türlü yakamadığı sigarasına beşinci kibrit de dayanamadı, söndü. Umursamadı Paulette. O yalnızca makineye taktığı yeni filmle meşguldü. Parlak bir havada çekilmişti film. Napoli, Barcelona ya da Lizbon'da olabilirdi. Florida belki de. Hiç önemli değildi bu. Önemli olan havanın parlaklığı ve mavi, kımıl kımıl denizin albenisiydi. Bu güzel, göz alıcı dekora uymuş parlak bir poletti. Cieslak deniz kenarında yürüyordu. Neşeliydi, gülümsüyordu bile. Yanında yürüyen bir başkasına bir şeyler anlatmakta, heyecanla konuşmaktaydı. Yanında yürüyenin kim olduğunu pek göremiyordu. Bazen bir erkek, bazen annesi, bazen gözleri ıslak hüzünlerle parlayan köpeği Snoopy. Keyifliydi Paulette. Yüzü yıllardır asılı durduğu gergeften kurtulmuş, rahatlamış, yumuşamıştı. Bu filmi ne zaman seyretse, keyifle, hoşnutlukla konuştuğu canlının kim olduğunu hep merak eder, bir türlü çıkartamazdı. Filmin son karesini büyüttü, close-up. Ansızın film koptu, yağmur bastırdı. İşte bu önemsenirdi. Paulette de bunu önemserdi. Bergen yağmurlarının anlamını bilecek denli uzun süredir buradaydı. Uzun, genç ve çok ıslak bir yağmur. Ceketini, çantasını toplayıp fırladı. Karşıdaki dükkanımsı bir yere girdi. Sessiz, sakin bir Norveç kafeteryasıydı bu. Oturacak yeri çok az, uslu, bakkalımsı. Paulette'nin gözünde sünepe birer drugstore'dan öteye gitmeyen, asla müziksiz, ille de cansız. Hiçbir şey almadan içeride kalamayacağını biliyordu. En ucuzu 2 kronluk bir çikolata ile idare etmekti. Öyle yaptı. Ah bu güzelim Norveç çikolataları. Gözleri köşede oturmuş, ufak ufak konuşan, esmer, bir yabancı olmalı, bir erkekle sarışın kıza takıldı. Erkek tıpkı Münih'te tanıştığı Türkiye'li öğrenci İbo. Sanki eğilmiş, iri kara gözlerini yüzüne hiç uymayan bir ciddiyetle kırpıştırarak neden Walt Disney'i sevmediğini anlatıyor. Konuşurken kendini unutan, mimikleri kaşına gözüne takılıp kayıp giden, hareketsiz duramayan bir yüz. Ardından siyah kıvırcık saçlarını parmaklarıyla tarayarak kocaman Akdeniz gülüşü, bembeyaz dişleri. Ve sonunda Disney'in renklerini, düşlerini sevmek için bir denemeye ikna oluşundaki sevecenlik. Kız Napoli'den Maria olacak. Beyaz kocaman alnına çizgiler doldurarak ve elinde hep sigarasıyla kalın sesini uzatmış, birlikte Brecht okumanın, Kurt Weill dinlemenin ne lezzetli olduğunu anlatıyor. Paulette'deki İtalyanlığı sık sık vurgulayarak her kadının ama en çok İtalyan kadınlarının güzel olduğunu şakacı, çokça alaycı biçimde tekrarlayışı. Hadi sonra İbo, Maria ve Paulette şarkı söylüyorlar. Santa Lucia, ardından hatırla sevgilim o mesut geceyi, camların altında verdiğin Buse'yi, hoppala ondan da Clementine atlıyorlar. Hani şu boğulan kızın şarkısı, o olmazsa, sometimes I feel like a motherless child. Notalar, sesler, gürültüler. Sonra aniden Blaze Star.